Ayrım 31.
Dua ettiği için ve şimdi artık gereği gibi davranacağına emin olduğundan, karanlıkta tek başına yürürken daha iyi hissediyordu kendini. Dağlık araziden aşağıya doğru yürüyerek inerken, Sordon adamları için yeniden dua etmeye başladı ve kısa bir süre içinde Fernando'nun kendisini durdurduğu yukarı nöbet yerine varmıştı. "Benim," diye karşılık verdi Fernando'ya. "Anselmo." "İyi," dedi Fernando. "Bu Sordo işini biliyor musun eski ahbap?" diye sordu Fernando'ya Anselmo. İkisi de karanlıkta kocaman kayaların arasındaki girişte duruyorlardı. "Niye bilmeyecekmişim?" dedi Fernando. "Pablo anlattı bize." "Orada mıymış o da?" "Niye olmasın?" dedi Fernando duygusuz bir sesle. "Süvariler gider gitmez tepeyi ziyaret etmiş." "Anlattı mı size?" "Her şeyi anlattı," dedi Fernando. "Ne barbar herifler şu faşistler. İspanya'da bu barbarlıkların kökünü kurutmalıyız." Durdu, sonra acı acı ekledi. "Bu barbarlarda onur kavramı yok olmuş." Anselmo karanlıkta sırıttı. Bir saat önce yeniden gülümseyebileceği aklın ucundan bile geçmemişti oysa. "Şu Fernando ne harika yahu," diye düşündü. "Evet," dedi Fernando'ya. "Onlara derslerini vermeliyiz. Uçaklarını, otomatik silahlarını, tanklarını, toplarını ellerinden alıp onlara insanlık dersi vermeliyiz." "Çok doğru," dedi Fernando. "Aynı düşüncede olmana sevindim." Anselmo onu orada onuruyla bir başına bırakıp aşağıya mağaraya gitti. 29. Anselmo, Robert Gardner'ı mağaranın içinde, kütükten masanın başında Pablo ile karşılıklı otururken buldu. Ortalarında ağzına kadar şarap dolu bir çanak, her birinin önünde de bir şarap kupası vardı. Robert Gardner defterini çıkarmıştı, kalem elindeydi. Pilar ile Maria mağaranın gerisinde gözden ıraktılar. Anselmo kadının kızı konuşmaları duymasın diye orada tuttuğunu bilemezdi. Bu yüzden Pilar'ın masada bulunmamasını garip buldu. Robert Garden, mağaranın ağzında asılı battaniyenin altından giren Anselmo'ya baktı. Pablo masadan gözlerini ayırmadı. Gözleri şarap çanağına dikilmişti ama onu gördüğü yoktu. "Yukarıdan geliyorum," dedi Robert Garden Anselmo. "Pablo anlattı bize," dedi Robert Garden. "Tepede 6 ölü vardı. Kafalarını koparmış götürmüşler," dedi Anselmo. "Karanlıkta vardım oraya." Robert Garden başını salladı. Pablo orada oturmuş şarap çanağına bakıyor, sesini çıkarmıyordu. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Küçük domuz gözleri şarap çanağına sanki ilk kez görüyormuşçasına bakıyordu. Robert Garden, "Otur," dedi Anselmo'ya. Yaşlı adam post kaplı taburelerden birine çöküp masanın başına geçti. Robert Garden masanın altına uzanıp Sordon'un armağan ettiği viski şişesini çıkardı. Yarısı boşalmıştı şişenin. Robert Garden masaya uzanıp bir kupa aldı ve içine viski doldurup masanın üzerinden Anselmo'ya etti. "İç şunu yaşlı dostum," dedi. Anselmo viskiyi içerken Pablo gözlerini şarap çanağından Anselmo'nun yüzüne çevirdi. Sonra yeniden şarap çanağına baktı. Anselmo viskiyi yudumlarken burnunun, gözlerinin, ağzının yandığını hissetti. Sonra mutlu, rahatlatıcı bir sıcaklık çöktü midesine. Elinin tersiyle ağzını sildi. Sonra Robert Garden'a bakıp "Bir tane daha içebilir miyim?" dedi. "Niye olmasın?" dedi Robert Garden. Kupayı yeniden doldurdu ve bu kez itmek yerine eliyle verdi Anselmo'ya kupayı. Bu kez bir yanma hissetmedi Anselmo ama içini iki kat daha artan ılık bir rahatlık sarmıştı. Bu içki Anselmo'nun içine çok kan kaybeden birine yapılan tuzlu su serumu gibi gelmişti. Yaşlı adam bakışlarını yeniden şişeye indirdi. "Gerisi yarın için," dedi Robert Garden. "Yolda neler oldu yaşlı dostum?" "Çok hareketliydi," dedi Anselmo. "Bana gösterdiğin gibi hepsini not ettim. Şimdi yerime birini bıraktım gözetlesin, not alsın diye. Sonra gidip o kadından raporunu alacağım. Hiç tank savar gördün mü? Hani uzun namlulu, lastik tekerli olanlardan." "Evet," dedi Anselmo. "Yoldan 4 kamyon geçti. Her birinde namluları çam dallarıyla gizlenmiş böyle bir top vardı. Kamyonlarda her bir topun başına 6 adam koymuşlardı." "4 top mu demiştin?" diye sordu Robert Garden. 4 dedi Anselmo. Kağıtlarına bakmamıştı. "Başka neler oldu yolda anlat." Anselmo yolda gördüklerini anlatırken Robert Garden not alıyordu. Her şeyi başından alıp anlatıyor ve konuşurken okuması ya da yazması ya da ikisi de olmayan birinin o olağanüstü belleğiyle her şeyi sırayla dile getiriyordu. Pablo çanaktan şarap almak için uzandı. El Sordo'nun dövüştüğü dağlık araziden gelip La Granja'ya giden süvariler de geçti yoldan diye devam etti Anselmo. Sonra gördüğü yaralıların ve eyerlere çaprazlama bağlanmış ölülerin sayısını anlattı. Bir eyerde çaprazlamasına yerleştirilmiş bir bohça vardı. O zaman anlamamıştım ne olduğunu dedi. Ama şimdi içinde onların kafaları olduğunu biliyorum. Ara vermeksizin devam etti sözlerine. Bir süvari bölüğüydü. Tek bir subayları kalmış geriye. Sen tüfeğin yanındayken sabahın köründe buraya gelmiş olan subay değildi o. O subay ölülerin arasında olmalı. Ölülerin ikisi subaydı. Kol yenlerinden öyle anlaşılıyordu. Eyerlerin üzerine yüzüstü yatırılmışlardı. Kolları sallanıyordu. Ayrıca kafaların olduğu eyere El Sordo'nun makinesi de bağlanmıştı. Tüfeğin namlusu yamulmuştu. Hepsi bu işte diye de bitirdi. Yeter bu kadar dedi Robert Garden. Kupasını şarap çanağına daldırdı. Hatları yarıp Cumhuriyet tarafına kimler geçtiydi senin yanın sıra? Andres ile Eladio. Bu ikisinden hangisi daha iyidir? Andres. Buradan Navaserada'ya ne kadar zamanda ulaşılabilir? Yükü olmadan tedbirli olmak koşuluyla en az 3 saatte. Malzemeler yüzünden uzun ama daha güvenli yoldan geldik biz. Kesinlikle yapabilir mi bu işi? Nose, kesinlikle bir şey yoktur. Senin için de mi? Evet. Eh, demek değişmiyor diye düşündü kendi kendine Robert Garden. Eğer Anselmo bu işi kesinlikle yapabilirim deseydi kesinlikle onu gönderirim. Andres senin gibi gidebilir mi oraya? Daha da iyi bile gider. O daha genç benden. Ama onun oraya mutlaka ulaşması gerek. Eğer terslik olmazsa oraya ulaşacaktır Andres. Eğer bir terslik olursa bu herkesin başına gelebilir. Bir mektup yazıp onunla göndereceğim dedi Robert Garden. Generali nerede bulabileceğini de açıklayacağım ona. General tümen Estado Mayor'unda olacaktır. O tümenden falan bir şey anlamaz dedi Anselmo. Benim de kafamı karıştırmıştır hep bu işler. Ona generalin adını ver, bir de nerede bulabileceğini anlat. Ama bulunacağı yer tümenin Estado Mayor'u işte. Ama bu dediğin bir yer değil mi? Elbette bir yer ihtiyar dostum diye sabırla açıkladı Robert Garden. Ancak generalin seçeceği bir yerdir orası. Savaş için karargahını kurduğu yerdir. Peki nerede bu yer öyleyse? Anselmo çok yorgundu. Bu yorgunluk da ahmaklaştırıyordu onu. Üstelik Tugay, Tümen, Kolordu gibi sözcükler kafasını karıştırıyordu. Önce taburlar vardı, sonra alaylar, sonra da Tugaylar. Şimdi hem Tugaylar vardı hem de Tümenler. Bunu anlayamıyordu işte. Yer yerdir işte o kadar. Evecenliği bırak, ağır ol yaşlı dostum dedi Robert Garden. Eğer Anselmo'nun bu işi anlamasını sağlayamazsa Andres'e de açıklayamayacağını biliyordu. Tümen Estado Mayor'u generalin komuta örgütünü kurmak için seçtiği bir yerdir. İki Tugay'dan oluşan bir tümene komuta eder. Nerede olduğunu bilmiyorum ben de. Çünkü seçildiğinde orada değildim ben. Büyük olasılıkla bir mağara, bir mahzen ya da bir sığınaktır. Teller çekilmiştir oraya. Andres'in generali ve tümen Estado Mayor'unu sorması gerekecek. Bunu generale, Estado Mayor'unun başkanına ya da adını yazacağım bir başkasına vermesi gerek. Öbürleri saldırı hazırlıklarını teftiş ediyor olsalar bile bunlardan biri mutlaka orada olacaktır. Şimdi anladın mı? Evet. Öyleyse Andres'i bul. Mektubu şimdi yazıp bu mühürle damgalayacağım. Robert Garden, sim mührünün bulunduğu küçük, yuvarlak, tahta tutamaklı lastik damgayı ve cebinde taşıdığı 50 sentlik 1 metrelik büyüklüğünde yuvarlak, teneke kaplı istampayı gösterdi Anselmo'ya. Bu mührü tanıyacaklardır. Şimdi Andres'i bul. Yapacaklarını anlatayım ona. Hemen yola koyulmalı ama daha önce anlatacaklarımı iyice anlamalı. Ben anladıysam o da anlar. Ama çok açık biçimde anlatmalısın. Bu kurmaylar, tümenler falan hiç anlayamadığım şeyler benim. Böyle şeylere gittiğimde hep bir ev gibi belirgin yerlere gitmişimdir. Navaserada'da komuta yeri bir eski oteldi. Guadarrama'da bahçeli bir eski evdeydi komuta yeri. Bu generalinki dedi Robert Garden. Hatlara çok yakın bir yer olacak. Uçaklardan korunmak için yer altında olacak. Andres neyi soracağını iyi bilirse orayı sorarak kolayca bulabilir. Yazdığımı göstermesi yetecektir. Ama haydi çabuk yakala onu. Bunun oraya hemen ulaşması gerek. Anselmo mağaranın ağzına asılı battaniyenin altından eğilerek geçip dışarı çıktı. Robert Garden defterine bir şeyler yazmaya başladı. Hala şarap çanağına bakan Pablo, "Dinle İngiliz," dedi. Robert Garden başını kaldırmaksızın, "Yazı yazıyorum," dedi. Pablo doğrudan şarap çanağına doğru konuşarak, "Dinle İngiliz," dedi. Bu olay yüreksizlendirmemeli kimseyi. Sordu olmasa da karakolları ele geçirmek ve köprünü havaya uçurmak için yeterince adamımız var. Yazmayı kesmeksizin İyi dedi Robert Garden. Pek çok adamımız var dedi Pablo. Bugünkü kararlarına hayran oldum Inglis dedi şarap çanağına. Bence sende çok Picardia var. Yani benden çok daha kurnazsın sen, sana güveniyorum. Gose yazdığı rapora iyice kendini vermiş olan, raporu hem çok az sözcükle hem de iyice inandırıcı olarak yazmaya, onları saldırıya ertelemeye ama bunu kendi göreviyle ilgili korkusundan değil, durum böyle gerektirdiği için tüm gerçeklerin farkına varmalarıyla böyle bir karar vermelerine inandırmaya çalışan Robert Garden söylenenleri dinlemiyordu bile. Inglis dedi Pablo. Robert Garden başını kaldırmaksızın yazıyorum diye karşılık verdi ona. Belki de iki kopya göndersem daha iyi olur diye düşündü. Ama böyle yaparsam köprüyü uçurmam gerekirse bu iş için yeterli adam olmaz elimde. Bu saldırının yapılış nedenine ilişkin ne biliyorum ki? Belki yalnızca bir oyalama saldırısıdır. Belki bu birlikleri başka taraftan buraya çekmek istiyorlardır. Belki bu uçakların kuzeyden uzaklaştırılmasıdır istedikleri. Belki bu yüzdendir. Belki saldırının başarıya ulaşması değildir bekledikleri. Ne biliyorum ki ben bu konuda? Bu Goz'a gönderdiğim bir rapor. Saldırı başlayıncaya değin köprüyü havaya uçurmam. Aldığım emirler açık. Eğer saldırı ertelenecek olursa hiçbir şey uçurmayacağım. Ama emirleri yerine getirmek için en küçük olasılığı bile göz önünde bulundurup yeterince adamım olmalı burada. Ne demiştin diye sordu Pablo'ya. Güven duyduğumu söylemiştim Inglis dedi. Hala şarap çanağına bakarak konuşan Pablo. Ah keşke benim de olaydı diye düşündü Robert Garden. Sonra yazmaya devam etti. 30. İşte o gece yapılacak her şey yerine getirilmişti. Tüm emirler verilmişti. Herkes sabah ne yapacağını Elif'e Elif'ine biliyordu. Andres gideli 3 saat olmuştu. Saldırı ya şimdi gün ışıyınca yapılacaktı ya da yapılmayacaktı. Bence yapılacak dedi kendi kendine Robert Garden. Primitovo ile konuşmaya gittiği yukarı gözetleme noktasından geri dönerken. Gol saldırıyı yapar. Onun saldırıyı erteleme gücü yoktur. Saldırıyı erteleme izninin Madrid'den gelmesi gerekecek. Bu durumda büyük olasılıkla Madrid'de kimseyi uykusundan uyandıramayacaklardır. Uyandırsalar bile uyandırdıkları kafalarını toplayamayacak kadar uyku sersemi olacaktır. Goz'a saldırıyı karşılama hazırlıkları yaptıkları haberini daha önce göndermeliydim. Ama bir şey olmadan o konuyla ilgili nasıl haber gönderebilir insan? Bu malzemeleri karanlık bastırmadan önce nakletmemişlerdi ki. Yolda uçaklarının saptayacağı bir hareket olsun istememişlerdi. Peki ya onların uçakları, o faşist uçaklara ne demeli? Elbette bizimkiler uçakları görünce bir şeyler sezinlemişlerdir. Ama belki faşistler onlarla Guadalajara'ya başka bir saldırı numarası yapıyorlardı. Kuzeyde hareket halinde olanların yanı sıra Sorio'da ve Sugienze'de yığılmış İtalyan birlikleri olması gerek. Ama aynı anda iki büyük saldırıyı yürütecek birlik ya da malzemeye sahip değiller. Bu olanaksız. Öyleyse yalnızca bir blöf olmalı bu. Geçen ay ve önceki ay İtalyanların Kadiz'e kaç tane birlik indirdiğini biliyoruz ama. Guadalajara'da yeniden şanslarını denemeleri her zaman olası. Ama bu kez önceki gibi salakça değil. Üç ana koldan girişerek ve ovanın batısına demiryolu boyunca saldırıyı büyütüp genişleterek. Bunu başarıyla gerçekleştirebilmelerinin bir yolu vardı. Hans göstermişti bunu kendisine. İlkinde birçok yanlış yapmışlardı. Saldırının temeli çürüktü bir kere. Arganda saldırısında Guadalajara'da Madrid-Valencia yoluna giriştikleri saldırıda kullandıkları birlikleri kullanmamışlardı. Bu saldırıları niye aynı anda yapmamışlardı? Niçin? Niçin? Bunun nedenini ne zaman öğreneceğiz? Yine de aynı birliklerle onları her iki seferinde de durdurmuştuk. Eğer iki saldırıyı aynı anda yapsalardı asla durduramazdık onları. Dert etme dedi kendi kendine Robert Garden. Bundan önceki mucizelere baksana hele. Bu köprüyü ya sabah uçurmak zorunda olacaksın ya da olmayacaksın. Ama onu uçurman gerekmeyeceğini düşünerek kendini aldatmaya çalışma. Şu ya da bugün er geç uçuracaksın onu havaya. Bu köprü olmazsa başka bir köprü olacak bu. Ne yapılacağına sen karar vermiyorsun. Sen emirlere uyarsın. Onlara uy ve onların ötesindeki şeyleri düşünmeye çalışma. Bu konudaki emirler pek açık. Çok, çok açık. Ama ne kaygılanmalı ne de ürkmelisin. Eğer korkmak gibi bir lüksün yüreğine çöreklenmesine izin verirsen, seninle iş yapmak zorunda olanlara da bulaşacaktır bu korku. Ama bu kelleler konusu yine de müthiş bir şeydi dedi kendi kendine. Üstelik ihtiyarın tepede tek başına onlara rastlaması. Böyle bir durumda onlarla sen karşılaşacak olsan neler hissederdin acaba? Bu etkiledi seni öyle değil mi? Evet, etkiledi Garden. Bugün birkaç kez böyle etkilendin. Ama davranışına diyecek yoktu hani. Şimdiye değin davranışlarında hiç aksamadın. Montana Üniversitesi'nde bir İspanyolca okutmanı için pek başarılısın doğrusu diye takıldı kendine Robert Garden. Mesleğine göre yine de çok başarılısın. Ama kendini ahım şahım görmeye başlama. Bu işte fazla ilerlemiş değilsin. Hiç askeri eğitimi olmayan, hareketten önce bir kasabada besteci olan Duran'ı düşünsene. Şimdi bir Tugay'a komuta ediyor. Hem de Allah'ına kadar başarılı bir general. Satranç harikası bir çocuğun satranç öğrenmesi nasıl kolay ve basitse, Duran'a da askerliği öğrenmek onca basit ve kolay gelmişti. Oysa sen çocukluğundan beri savaş sanatını inceledin. O konuda kitaplar okudun. Deden Amerikan İç Savaşı ile ilgili derslerle başlamıştı bu eğitimini. Yalnız deden bu savaşa hep isyan savaşı adını verirdi. Ama Duran'la karşılaştırıldığında sen dahi bir çocuğun karşısında satranca oturmuş iyi bir oyuncu gibi kalıyorsun. Aslanım Duran. Duran'ı yeniden görmek keyifli olurdu. Onu bu iş bittikten sonra Gaylord'da görecekti. Evet, bu iş bittikten sonra. İşte ne kadar başarılıydı Robert Garden, görün. Onu Gaylord'da göreceğim dedi kendi kendine yeniden. Bu iş bittikten sonra. Kendinle iyileşme dedi. Gayet güzel yapıyorsun bu işi işte. Soğukkanlı olarak. Kendinle iyileşmeksizin. Artık Duran'ı görecek değilsin. Önemi de yok zaten. Ama böyle de davranmamalısın dedi kendi kendine. Bu tür lükslere dalayım dememelisin. Ne de kahramanca bir vurdum duymazlığa. Bu tepelerde kahramanca kendine güvenen yurttaşlar istemiyoruz. Deden bizim iç savaşta 4 yıl savaştı. Sense bu savaşta ilk yılını yeni tamamlıyorsun. Daha önünde uzun bir zaman var. Bu iş içinde biçilmiş kaftansın. Şimdi bir de Marian var. Yediğin önünde, yemediğin ardında demek ki. Kaygılanma öyleyse. Bir gerilla çetesiyle bir süvari bölüğü arasındaki küçücük bir çatışma daha nasıl olur ki? Hiçbir şey değil bu. Peki kelleleri koparmışlarsa ne olmuş yani? Bu neyi değiştirir ki? Hiçbir şeyi. Deden savaştan sonra Kearney Kalesi'ndeyken Kızılderililer hep kafa derisi yüzerlerdi. Babanın bürosundaki dolabı anımsıyor musun? Hani bir rafa ok başlarının yayılmış olduğu o dolabı. Ya duvara asılı eğri büğrü telekleriyle kartal tüylü savaş başlıklarını, tozluklarla, gömleklerin tütsülenmiş geyik derisi kokusunu, boncuklu mokasenlerin eline dokunuşunu, dolabın bir köşesine yaslanmış kocaman bizon yayının tahtasını, av ve savaş oku dolu iki sadağı anımsıyor musun? Ya avucun içine tuttuğunda bir demet okun sana neler hissettirdiğini? Böyle şeyleri anımsa işte. Somut ve işe yarar şeyler anımsa. Dedenin parlak, gıcır gıcır yağlanmış meçini anımsa. Kınında eğri büğrü duran, birçok kez bilendikten sonra kılıcın nasıl inceldiğini göstermesini anımsa dedenin. Dedenin simit ve sonunu anımsa. Tetik mahfazası olmayan tek atımlı, subay tipi 32 kalibrelik bir tabancaydı. Ömründe dokunup dokunacağın en yumuşak, en tatlı bir tabancanın tetiğiydi. Hep gıcır gıcır yağlı dururdu. Namlunun içi tertemizdi. Ucu yıpranmış olmakla birlikte kılıfın derisi namlunun ve topuzun metalini yıpratmıştı. Üzerine US yazılı kılıfının içinde temizleme gereçleri ve 200 atımlık mermisiyle dolaptaki bir çekmecede dururdu. Mermilerin mukavva kutuları mumlu kağıtlara sarılmış ve özenle bağlanmıştı. Tabancayı çekmeceden alıp tutmana izin vardı. Bu durumda dedenin tek sözü, tabancayı serbestçe tut elinde olurdu. Ama onunla oynamana izin yoktu çünkü ciddi bir silahtı o. Bir keresinde dedene bununla kimseyi öldürüp öldürmediğini sormuştun. Evet diye karşılık vermişti o da. Ne zaman demiştin o da isyan savaşında ve daha sonra demişti. Sen anlatsana bana dede demiştin. O ise bu konuda konuşmaktan hoşlanmıyorum Robert diye karşılık vermişti. Daha sonra baban bu tabancayla kendini vurup da sen okuldan döndükten sonra ve cenaze töreni yapıldığında soruşturmayı bitiren sorgu yargıcı tabancayı geri verirken "Bab sanırım tabancayı saklamak istersin" demişti. Aslında ona el koymam gerekiyor ama babası iç savaş boyunca bu tabancayı taşıdığı için senin baban ona çok önem verirdi. Ayrıca deden buraya süvarilerle ilk kez geldiğinde yanında bu tabanca vardı. Sonra hala çok güzel bir silah bu. Bu akşamüstü çıkıp denedim onu. Öyle pek hızlı değil ama onun her istediğini vurabilirsin yine de. Robert Garden tabancayı almış, ait olduğu yere dolaptaki çekmeceye yerleştirmişti. Ama ertesi gün onu yerinden çıkarıp Chubb'la birlikte Red Lagoon üzerindeki dağlık arazinin tepesine geçidin üzerinden bir tot ovası boyunca Cook City'ye giden yolun yapıldığı, rüzgarın hafif hafif estiği, yazın bile tepelerinde karın eksik olmadığı yere gitmişler, orada 800 kadem derinliğinde olması gereken koyu yeşil renk suyu olan gölün kıyısında durmuşlardı. Chubb iki atı tutmuş, Robert Gardner bir kayanın üzerine çıkıp öne doğru eğilmiş, durgun suda yüzünü görmüş, elinde tabancayla kendini görmüş, sonra namlusundan tuttuğu tabancayı suya bırakmıştı. Tertemiz suda hava kabarcıkları çıkararak iyicene ufalışını, sonunda gözden yok oluşunu izlemişti. Sonra kayadan inmiş, eğeri atladığında ihtiyar besi mahmuzlarıyla öylesine dürtüklemişti ki kısrak sallanan oyuncak atlar gibi sıçrayıp kıç atmaya başlamıştı. Robert Gardner gölün kıyısı boyunca ona böyle kıç attırıp durdurmuş, sonra at sakinleşince keçi yolundan geri dönmeye başlamışlardı. ''Bu eski tabancaya niye böyle yaptın? Bir türlü anlayamıyorum Bob.'' demişti Chubb. ''Eh, öyleyse bu konuda konuşmamız gerekmiyor.'' demişti Robert Gardner. Bu konudan bir daha hiç söz etmemişlerdi. İşte büyük babanın meçi dışında yanında taşıdığı silahların sonu böyle olmuştu. Robert Gardner dedesinin meçini geri kalan mallarıyla birlikte Missoula'daki sandığında saklıyordu. Dedem olsa bu duruma ne derdi acaba diye düşündü. Herkes dedesinin yaman bir asker olduğunu söylerdi. Derlerdi ki eğer o gün Custer'ın yanında olsaymış böyle bir salaklık etmesine asla izin vermezmiş. Little Big Horn boyunca aşağıda dizili o kulübelerden yükselen dumanı ya da tozu toprağı nasıl olurdu da göremezdi yani. Ortalığı yoğun bir sabah pusu kaplamadıkça görmemesi olanaksızdı. Oysa pus falan da yoktu. Keşke benim yerime dedem olsaydı burada. Belki yarın gece yine kavuşacağız. Eğer öte dünya gibi saçmalık var olsaydı, ki ben olmadığını adım gibi biliyorum diye düşündü Robert Gardner, onunla konuşmak isterdim hiç kuşkusuz. Çünkü öğrenmek istediğim bir sürü şey var. Şimdi ona bunları sormaya hakkım var, çünkü aynı şeyleri ben kendim de yapmak zorunda kaldım. Şimdi bu soruları sormamı aldıracağını sanmam. Daha önce sormaya hakkım yoktu. Bana niye anlatmadığını şimdi anlayabiliyordum. Çünkü beni tanımıyordu. Ama şimdi sanırım çok iyi anlaşırdık onunla. Şimdi onunla konuşabilmeyi, ondan fikir alabilmeyi isterdim. Canını okuduğum, öğüt almasam bile hiç değilse konuşabilseydim onunla. Bizim gibiler arasında böylesine bir zaman aralığı olması ne yazık. Böyle düşünürken birden böyle bir kavuşma söz konusu olsa hem kendisinin hem de dedesinin babasının varlığıyla müthiş rahatsız olacakları geldi aklına. Herkesin bunu yapmaya hakkı var diye düşündü ama iyi bir şey değildi yine de. Anlıyorum onu ama onaylamıyorum. Lucky'ydi bunu karşılayan sözcük.